Ayrım 24, sayfa 283, 35. bölüm. Işığa doğru sendeleyiş. Sonunda Rudan'ın evinden çıktıklarında öğle yemeğe vakti gelmesine rağmen Garnin canı bir şey yemek istemiyordu. Aç olmadığı ya da Klim yemek yenecek uygun bir yer önermediği için değil. Hiçbir şeye evet demeyecek kadar sinirlenmiş, en çok da kendisine kızmıştı. Klim onu arabasına bıraktığı kilisenin park alanına götürürken olayların bağlantılı olabilme ihtimaline karşın son bir kez karşılaştırma yapmayı denediler. Çabaları sonuçsuz kaldı. Klim olumlu düşündüğünü gösteren bir tavırla "Evet" diye yorum yapmaya başladı. En azından olayların bağlantılı olmadıklarına dair bir kanıt yok. Adam karısının hiç görmediği bir mektup almış olabilir ve evlilikleri çok iletişim kurdukları bir ilişkiye benzemiyor. Bu yüzden karısına bir şey söylememiş olabilir. Ayrıca her nasıl bir kafa taşıyorsa adamdaki hatta kendisindeki bir duygusal değişimi fark edebileceğini sanmıyorum. Çocuklarla tekrardan görüşmeye değebilir. O da kadın kadar şaşkın ama bir şey hatırlaması mümkün. Garni hiç ikna olmamış gibi. Elbette dedi. Albert'ın bir çek hesabı olup olmadığını, Kardibis, Ardibis ya da Scully isminde birisine bir şeyler gönderip göndermediğini kontrol edebilirsin. Bu uzun sürecek ama şu aşamada ne olduğu belli değil. Eve gidiş yolunda hava Garni'nin ruh halini eşlik edermiş gibi daha da berbatlaştı. Sabahleyin atıştıran yağmur sağanağa dönüşmüş, Garni'nin seyahati hakkında yaptığı iç karartıcı yorumları destekliyordu. Mark Mallory ve Albert Trudd'ın cinayetleri arasında kesik yerleri ve sayıları dışında bir benzerlik varsa da açıkça görünmüyordu. Pini'deki olay yerinde görülen farklı hiçbir unsur Flounder Beach'te mevcut değildi. Parmak izi oyunları, bahçe sandalyesi, kırık viski şişesi, şiirler gibi oyun oynandığına dair hiçbir delil yoktu. Kurbanların ortak hiçbir yanı yok gibi görünüyordu. Bir katilin Mark Mallory ve Albert Trudden gibi iki insanı bir hedef olarak seçmesi mantıklı değildi. Artan yağmurda araba kullanmanın getirdiği memnuniyetsizliğin yanı sıra bu düşünceler de şüphesiz eski çiftlik evinin mutfağına, üzerinden damlalar akarak girerken yüzündeki gergin bir ifade olmasına katkıda bulunmuştu. Madeline soyduğu soğandan başını kaldırıp "Sana ne oldu?" dedi. "Bu ne anlama geliyor?" Madeline omuz silkti ve soğanı soymaya devam etti. Cevabındaki gerginlik havada asılı kalmıştı. Birkaç saniye sonra Garni özür diler gibi mırıldandı. "Yorucu bir gün geçirdim. Yağmur altında 6 saat araba kullandım. Ve bütün lanet olası iş çıkmaz bir sokakta son buldu. Ve bu kadarı yeterli değil mi?" Ona inanmıyormuş gibi hafif bir gülümsemeyle baktı. Suratını asarak "Üstüne üstlük gittiğim yer Bronx'tu" diye ekledi. "Bronx'un çirkinleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur." Madeline soğanı ince ince doğramaya başladı. Doğrama tahtasıyla konuşuyormuş gibi yaparak "Telefonda sana 2 mesaj var. Itah'taki arkadaşın ve oğlundan." "Ayrıntılı mesajlar mı bırakmışlar yoksa yalnızca onları aramamı mı istemişler?" "O kadar dikkatli dinlemedim. Ama Itah'taki arkadaşın derken Sonya Randall's mı kastettin? Başka var mı? Başka ne var mı? Itah'ta başka arkadaşım var mı? Bana söylemen gereken bir tane daha." "Benim Itah'ta hiç arkadaşım yok. Sonra Sonya Reynolds bir iş arkadaşı ve yalnızca o kadar. Her neyse, ne istiyormuş?" "Sana mesajın telefonda olduğunu söyledim." Soğanların üzerinde gezdirdiği bıçağı ince dilimlerin arasına sert bir şekilde vurdu. "Tanrım, parmaklarına dikkat et." Sözcükler endişeden çok kızgınlıkla ağzından dökülmüştü. Bıçağın keskin ucunu tahtaya bastırmaya devam ederek meraklı gözlerle Garni'ye baktı. "Bugün neler oldu?" diye sordu. Konuşmayı tartışma başlamadan öncesine geriye sarmak istiyordu. "Kızdım, sanırım bilmiyorum." Buzdolabına gidip bir şişe Henken çıkardı ve açtı, Fransız kapıların yanındaki kahvaltı köşesine koydu. Ardından ceketini çıkardı, sandalyelerden birisinin arkasına asıp oturdu. "Ne olduğunu mu bilmek istiyorsun? Sana anlatayım. Randy Clemon gibi acayip isimli bir New York polis teşkilatı dedektifinin araması üzerine Bronx'a boğazından kesilerek öldürülmüş bir adamın küçük, içimi acıtan evine gitmek için 3 saatlik yol çektim. Neden seni aradı?" "Güzel soru. Dedektif Clem Pini'deki cinayeti duymuş. Öldürme şeklinde benzerliklerden dolayı Pini polisini arama ihtiyacı hissetmiş ve Pini polisi onu eyalet polisinin bölge merkezine, onlar da kıç yalayıcı Moro'nun teki olan Rodriguez'e yönlendirmiş. Rodriguez olayı yöneten başkomiser ve beyni olayı ancak boktan bir şekilde yönetecek kadar çalışıyor. O da adamı sana mı yönlendirmiş? Anında bana yönlendireceğini bildiği bölge savcısına paslamış. Medlin hiçbir şey söylemedi, ancak gözleri sorgularcasına bakıyordu. Bunun saçma olduğunu biliyorum. Çünkü oralarda adam kesmek yalnızca bir tartışma şekli, fakat bilmediğim bir sebepten dolayı iki vakayı birbirine bağlayacak bir şey bulabileceğimi düşünmüş. Sonuç hiç mi? Hayır. Yine de bir sürü bağlantı olduğuna dair umut kırıntıları vardı. Dul kalan eşi bir şeyler saklıyor gibi görünüyordu. Sonunda olay yerinden cinayetin sonrasında bir şeyler aldığını itiraf etti. Eşinin ona getirmiş olduğu açıkça belli olan bir çiçek yerde duruyormuş. Delil uzmanlarının onu alacağından korkmuş ve saklamak istemiş, ki bunlar anlaşılabilir bir durum. Bu yüzden onu yerden alıp bir vazoya yerleştirmiş. İşte hepsi bu. Sen kadının karda ayak izleriyle oyunlar yapıp beyaz bir bahçe sandalyesini sakladığını itiraf etmesini falan mı bekliyordun? Buna benzer bir şeyler, ama sonunda çıka çıka yapma bir çiçek çıktı. Yapma mı? Yapma. Hengen şişesinden uzun yavaş bir yudum aldı. Sanırım pek zevkli bir hediye değil. Hediye bile değil, diye fikrini söyledi. Ne demek istiyorsun? Gerçek çiçekler hediye olabilirler. Her zaman olabilirler, değil mi? Yapay çiçekler başka bir şeydir. Ne? Yani ev dekoru için kullanılan şeylerdir. Bir erkeğin bir kadına yapma çiçek alması, çiçekli bir duvar kağıdı rulosu hediye etmesiyle aynı şey. Neler söylüyorsun? Emin değilim, ama bu kadın cinayet noktasına yapma bir çiçek bulmuş ve kocasının onu kendisine aldığını düşünmüşse bence yanılmış. Sence nereden gelmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok. Kendisine hediye olarak getirdiğinden çok emin görünüyordu. Böyle düşünmek istemiş olması normal değil mi? Belki de öyle. Eğer onu adam getirmediyse ve kadının ifadesine göre çocuk da akşam boyu onunla birlikte dışarıdaysa, geriye kalan tek olasılık katil. Medlin daha ilgisiz bir tavırla, sanırım, dedi. Garni onun bir odadaki nesnenin nereden gelmiş olabileceği yerle ilgili havada uçuşan bir varsayımla belli şartlar altında gerçek bir insanın ne yapacağı arasında net bir çizgi çizebildiğini görmüştü. Kendisinin bu çizgiyi geçmiş olduğunu fark etti, ama konuşmasına devam etti. Peki bir katil kurbanının yanına neden çiçek bırakabilir? Ne tür bir çiçek? Garni soruları özelleştirmesi konusunda ona her zaman güvenebilirdi. Ne olduğundan emin değilim, ne olmadığını biliyorum. Gül değildi, karanfil değildi, dalya değildi, ama hepsini andırıyordu. Ne açıdan? Öncelikle ilk bakışta gülü andırıyordu, ama daha büyüktü ve daha çok çiçek yaprağı vardı, daha kalabalık görünüyordu. Büyük bir karanfil ya da dalyayı neredeyse aynı boyuttaydı, ama yapraklarına tek tek baktığında dalya ya da karanfil yapraklarından daha da irilerdi. Puruşuk gül gibiydi. Dolu dolu gösterişli bir çiçekti. Garni eve geldiğinden beri Madeline'in yüzü ilk kez ilgiyle canlanmıştı. Garni, aklına bir çiçek türü geliyor mu? Belki. Ne? Bir çiçeğin ne olduğunu biliyor musun? Sanırım bu çok garip bir tesadüf. Tanrım, bana da söyleyecek misin? Eğer yanılmıyorsam tarif ettiğin çiçek şakayık. Henken şişesi Garni'nin elinden kayıverdi. Aman Tanrım! Madeline şakayıklarla ilgili birkaç soru sorduktan sonra birkaç arama yapmak için çalışma odasına gitti. 36. bölüm. Bir olaydan diğerine. Telefonu kapattığında dedektif Klim'i ilk cinayet noktasındaki çiçeğin ikinci cinayetin yerini göstermesinin tesadüften fazlası olduğuna ikna etmişti. Aynı zamanda bazı işlerin derhal yapılmasını önermişti. Radınların evinin garip bir mektup ya da not, elle ya da kırmızı mürekkeple yazılmış herhangi bir el yazısı olma ihtimaline karşın tekrar aranması, Pini'deki olayda hem silah hem kırık şişe kullanılmasıyla ilgili olarak tıbbi inceleme ekibinin uyarılması ve onların da Radın'ın cesedini bir kez daha incelemesi, evde silah sıkıldığına ya da silahın sesini azaltmak için herhangi bir nesne kullanıldığına dair arama yapılması, kırık bir şişe, özellikle de viski şişesi olabilir diye evin, civardaki evlerin ve ev teller arasındaki yolun tekrar aranması, evle teller arasındaki yolun tekrar aranması, Albert Radin'in Mark Miller ile sürtüşme ya da düşmanlık, yasal sorun ya da alkolle alakalı bir olay tarzında bağlantısının olup olmadığının araştırılması için biyografi bilgilerinin toplanması. Bu önerileri yaparken sesindeki amirane tonu sonunda fark edip yavaşlamış ve özür dilemişti. Üzgünüm Randy, burada sınırımı aşıyorum. Radin vakası senin vakan. Sorumlu olan kişi sensin ve bir sonraki yapılması gereken işe sen karar verirsin. Sorumlu kişinin ben olmadığımı biliyorum ve öyleymiş gibi davrandığım için özür dilerim. Sorun değil. Bu arada yanımda Teğmen Everly diye birisi var ve akademide Dave Garney isminde birisiyle birlikte okuduğunu söylüyor. Bu siz olabilir misiniz? Garney güldü. Bobby Everly'nin de bu işlere girdiğini unutmuştu. Evet, o benim. Tamam efendim, bu durumda size gelecek herhangi bir bilgiye her zaman açığım. İstediğiniz zaman Bayan Radden'ı yeniden sorgulayabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bence onunla görüşmenizde çok iyiydiniz. Eğer dalga geçiyorsa bunu ustalıkla gizleyebilmişti. Garney bunun bir övgü olduğunu düşündü. Teşekkür ederim. Onunla yüz yüze görüşmeme gerek yok. Ama sana küçük bir öneri daha yapmama izin ver. Onunla yeniden yüz yüze gelsem, Tanrı'nın ondan viski şişesine ne yapmasını istediğini sorardım. Ne viski şişesi? Kendisine göre nedenlerden dolayı olay yerinde kaldırmış olabileceği bir şişe. Bunu ona zaten viski şişesini bulduğunu, Tanrı'nın isteği üzerine onu oradan kaldırmış olduğunu biliyormuşum ve sadece şimdi nerede olduğunu merak ediyormuşum gibi sorardım. Tabii ki ortada şişe olmayabilir ve eğer neden söz ettiğini gerçekten bilmiyor gibi davrandığını fark edersen konuyu değiştirmen yeterli. Bütün bu olayın Penny işine benzeyeceğinden eminsiniz. Yani bir yerlerde viski şişesi olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu benim düşüncem. Ona bu şekilde yaklaşırken rahat hissetmeyeceksen sorun değil. Bu senin olayın. Denemeye değebilir. Kaybedecek bir şey yok. Size haber veririm. İyi şanslar. Garney'in konuşması gereken diğer kişi Sheridan Klein'di. Patron senden duyması gereken bir şeyi asla başkasının duymaması gerektiği gerçeği hukuki olaylarda iki kat daha doğruydu. Klein'a Lake Placid bölgesi savcılarının katılması gereken dini bir konferansa giderken ulaştı ve şehrin dış kesimlerinde telefon iyi çekmediği için yaşanan kesintiler yüzünden şakayık bağlantısını zorlanarak anlattı. Bittikten sonra Klein karşılık vermek için öyle uzun süre bekledi ki Garney onun telefonunu çekmediği bir bölgeden daha geçtiğini sandı. Sonunda bu çiçek işi içine sindi mi dedi. Eğer yalnızca bir tesadüfse dedi Garney, önemli bir tesadüf. Ama gerçekte pek elle tutulur değil. Eğer şeytanın avukatı olsaydım sana eşine tarif ettiğin çiçeği yani yapma çiçeği onu gerçekten görmediğini söylemek zorunda kalırdım. Diyelim ki çiçek gerçekte şakayık değil. O zaman hangi noktadayız? Eğer şakayık olsa bile bu tam olarak bir şey göstermez. Gerçekten bu benim bir basın konferansında sözü edip savunabileceğim bir buluş değil. Tanrım, neden gerçek bir çiçek değil ki? Böylece hakkında böyle şüphe duymazdık. Neden yapma? Garney Klein'in tepkisine kızgınlığını gizleyerek "Bu beni de rahatsız etti," dedi. Neden gerçek çiçek değil? Birkaç dakika önce eşime sordum ve bana çiçeklerin şakayık satmaktan hoşlanmadıklarını söyledi. Çiçek kısmı ağır olduğu için sapın üzerinde düzgün bir şekilde durmazmış. Fidanlıklarda ekilmek üzere satılırlarmış ancak yılın bu zamanında değil. Bu yüzden bize ufak mesajını göndermesinin tek yolu yapma bir çiçekti. Bence bu eline geçmiş bir fırsatla ilgili bir dükkanda gördü ve aklına gelen fikir ve bunun oyunbaz yanı onu cezbetti. Oyunbaz mı? Bizimle alay ediyor, bizi sınıyor, bizimle oyun oynuyor. Mellor'un üzerinde bıraktığı notu hatırla. Gelin beni yakalayın, yakalayabilirseniz. Geri geri giden ayak izleri de bunu söylüyordu. Bu manyak bize mesajlar savurup duruyor ve hepsiyle aynı şeyi söylüyor. Beni yakalayın, beni yakalayın. İddiaya varın, beni yakalayamazsınız. Tamam, anlıyorum demek istediğini, anlıyorum, haklı olabilirsin. Ama birisinin yapma bir çiçekle ilgili tahmini yüzünden herkesin önünde bu iki vakayı birleştiremem. Bana somut bir şeyler bul, acilen. Garney telefonu kapattıktan sonra pencereden akşamüstünün kasvetli havasını izlemeye başladı. Klein'in tahmin ettiği gibi her şey bir yana çiçek şakayık değildi. Garney kurduğu yeni bağlantının ne kadar kırılgan olduğunu ve buna ne kadar kendinden emin yaklaştığını fark ederek afalladı. Bir teoride görünen çatlağı görmezden gelmek, aşırı duygusallıkla yaklaşmanın göstergesidir. Eyalet Üniversitesi'nde ders verdiği kriminoloji öğrencilerine bu konudan ne kadar çok bahsetmişti ve şimdi aynı hatayı kendisi yapıyordu. Günün çıkmaz sokakları kafasında belki 1,5 saat belki de daha uzun süre boyunca dönüp durdu. ''Neden böyle karanlıkta oturuyorsun?'' Sandalyesinde döndü ve kapıda Madeline'in gölgesini gördü. ''Klein, tartışmaya açık bir şakayıktan daha elle tutulur bir şeyler bulmamı istiyor.'' dedi. ''Bronx'taki adama bakması için birkaç yer söyledim. Umarım bir sonuca ulaşır.'' ''Sesinde şüphe var.'' ''Şimdi bir yandan elimizde bir şakayık var ya da en azından şakayık olduğunu düşündüğümüz bir şey. Diğer yandan Radınlarla Mallory'nin herhangi bir şekilde bağlantılı olabileceğini düşünmek zor. İnsanlar bambaşka dünyalarda yaşıyorlarsa, eğer seri katilse ve aralarında hiçbir bağlantı yoksa, seri katiller bile rastgele öldürmez. Kurbanlarının ortak bir yanları vardır. Tümü sarışın, tümü Asyalı, tümü eşcinsel gibi katile özel olarak anlam ifade eden bir şey. Mallory ve Radın'ın bir konuda doğrudan bağlantılı değilse de temelde ortak ya da benzer olan bir yanlarını arardık. Peki ya? Madeline cümlesine başlamış ancak telefonun çalmasıyla cümleyi yarıda kesmişti. Arayan Randy Klim'di. Rahatsız ettiğim için üzgünüm efendim ama haklı çıktığınızı haber vermek için aradım. Kadını görmek için gittim ve soruyu tıpkı sizin söylediğiniz gibi sordum. Gerçekçi bir şekilde. Tek söylediğim, bulduğunuz viski şişesini görebilir miyimdi? Tanrı'yı işin içine karıştırmadım bile. Kadın da benim bildiğimi zaten biliyormuş gibi çöpte dedi. Ardından mutfağa gittik ve çöp kovasında kırık bir Four Roses marka içki şişesi. Dilim tutulmuş bir şekilde izliyorum. Haklı çıkmanıza şaşırmadım, yanlış anlamayın ama Tanrım, bunun bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Bu kadar açık. Kafamı toparladıktan sonra onu tam olarak nerede bulduğunu sordum ama sonra kadın birden olayı hatırladı. Belki de benim rahat olmayan tavrım yüzünden ve üzüldü. Ona rahatlamasını, endişelenmemesini, sadece bana nerede bulduğunu söylemesini, çünkü bunun bize çok yardımcı olacağını bilirsiniz. Neden onu kaldırdığını benimle paylaşabileceğini söyledim. Tam olarak bu şekilde izah etmedim tabii ki ama hatırladığımı anlatıyorum. Ardından bana baktı ve ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, Albert'ın alkol sorunu varmış ve son bir yıldır ağzına içki sürmemiş. AA'ya katılmış. AA, atsız alkolikler. Ve her şey harika gidiyormuş. Ve yerde adamın ve çiçeğin yanında şişeyi gördüğünde aklına ilk gelen şey yeniden içmeye başladığı, içki şişesinin üzerine düşüp böylece boğazını kesmiş olduğu için öldüğü olmuş. En başta aklına öldürüldüğü gelmemiş, hatta polisler gelip de bununla ilgili konuşmaya başlayana dek bu aklına gelmemiş. Onlar gelmeden önce içki şişesini saklamış. Çünkü şişenin adamın olduğunu sanmış ve içkiye yeniden başladığını kimsenin bilmesini istememiş. Ve öldürüldüğü kafasına dank ettikten sonra bile kimsenin şişe hakkında bir şey bilmesini istememiş. Hayır, çünkü hala şişenin eşine ait olduğunu düşünüyor ve onun içki içtiğini kimsenin, özellikle de adamın AA'daki şirin arkadaşlarının bilmelerini istemiyor. Aman Tanrım! Her şey bizi hastalıklı bir olaya götürüyor. Diğer yandan cinayetlerin bağlantılı olduklarına dair delile sahipsiniz. Klim üzgündü ve iyi bir polis olmanın ne kadar zor ve yorucu olduğunu hissediyordu. Ancak Garney böyle duygulara alışkındı. Harika iş çıkardın Randy. Yalnızca bana yapmamı söylediğiniz şeyi yaptım, dedi Klim aynı hızlı ve heyecanlı tavrıyla. Şişeyi aldıktan sonra kanıt toplama ekibinin gelmesini ve mektup, not ya da benzer herhangi bir şey için tekrar arama yapmalarını istedim. Bayan Radın'dan çek defterlerini istedim. Bunu bana sabah söylemiştiniz. Bana çek defterini bulup getirdi ama hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Elime defteri verirken radyoaktif bir şey tutuyormuş gibiydi ve faturalarla Albert'ın ilgilendiğini söyledi. Çekleri sevmediğini, çünkü üzerinde rakamlar olduğunu, rakamlara dikkat etmem gerektiğini, rakamların şeytani olabileceğini, şeytanla ilgili bir sürü şey, dinle alakalı saçma şeyler söyledi. Her neyse, çek defterini kontrol ettim ama sonuç olarak bunu incelemem biraz daha zaman alacak. Albert faturaları ödemiş olabilir ama pek kayıt tutan birisi değilmiş. Çek üzerinde Arbidis, Carbidis ya da Scali adında hiçbir kayıt yok. İlk başta buna baktım ama bu bir şey ifade etmiyor. Çünkü gönderilenlerin çoğunun yanında isim yazmıyordu. Yalnızca rakamlar ve bazılarında o bile yoktu. Aylık hesap özetlerine gelince evde böyle bir şey olup olmadığını bile bilmiyordu ama bankadan fotokopisini istemek için kadının iznini alacağız. Bu arada aynı üçgenin iki ucunu tuttuğumuza göre Mallory olayı hakkında benimle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı? Garney düşündü. Mallory'nin cinayetten önce aldığı tehdit mektuplarında sarhoşken yaptığı şeylere üstü kapalı göndermeler vardı. Şimdi Radın'ın da alkol problemi olduğu ortaya çıktı. Ortalıkta sarhoşları yere sererek dolanan bir adamın peşinde olduğumuzu mu söylüyorsunuz? Tam olarak değil. Eğer tek yapmak istediği bu olsaydı bunu yapmanın daha kolay yolları vardı. AA'daki bir toplantıya bomba koymak gibi mi? Basit bir şey. Kendi avantajını çoğaltıp riski en aza indirecek bir şeyler. Ama bu adamın yaklaşımı karışık ve zahmetli. Kolay ya da doğrudan değil. Neresinden baksan soru soruyorsun. Ne gibi? Öncelikle neden birbirine coğrafi olarak bu kadar uzak konumda iki kurban seçti? Diğer açılardan da uzak. Bizim olayların bağlantısını fark etmememiz için. Ama bağlantıyı fark etmemizi istiyor. Şakayıkla yapmak istediği şey bu. Fark edilmek istiyor. Kredi istiyor. Peşinde olduğumuz sıradan bir katil değil. Bu adam savaşmak istiyor. Yalnızca kurbanlarıyla değil, polisle de. Lafı gelmişken teğmenime de bilgi vermem gerekiyor. Önce sizi bilgilendirdiğimi öğrenirse bundan hoşlanmaz. Neredesin? Polis istasyonu binasının dönüş yolunda. Yani bu durumda Tremut Caddesi'ndesin. Bunu nereden biliyorsunuz? Arkadan gelen trafiğin sesinden. Hiçbir ses buna benzemez. Başka bir yerde olmak güzel olmadı. Temen Everly'ye iletmemizi istediğiniz bir mesaj var mı? Mesajları sonraya saklasak iyi olur. Ona anlatacaklarına daha çok ilgileneceğine eminim. Ona anlatacaklarınla daha çok ilgileneceğinden eminim. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Cardibis. C H A R Y B D I S. Ardibis. A R Y B D I S. Skali. S C Y L L A. Mark Mallory. M A R K. M E L L E R Y. Albert Radin. A L B E R T. R U D D E N. Flounder Beach. F L O U N D E R. B E A C H. Utah. I T H A C A. Everly. E V E R L Y. Sheridan Klein. S H E R I D A N. K L I N E. Lake Pleased. L A K E. P L A C I D. Tremut. T R E M O N T.